Ayrım 16. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 216. B. Malatya Saldırıları. 1968 yılı bilindiği gibi dünyada ve Türkiye'de baskılara karşı özgürlükler için ezilenlerin mücadele yılı olmuştu. Bu mücadele yılı Malatya'dan da adına uygun yaşanıyordu. Her tarafta köylüler, yoksullar konuşuyor, örgütleniyor, politika yapıyor, yaşanan politik gelişmeleri değerlendiriyorlardı. Bundan önce böyle şeyler olmaz, köylülerin ve yoksulların politikadan söz ettiklerine rastlanmazdı. Hele hele yoksul Türk, Kürt ve Alevi köylülerin böyle faaliyetlerle uğraşması dehşetli yadırganan bir gelişmeydi. Onların politikayı bilmedikleri, bu konularda yapmaları gereken tek şeyin egemenlerin partilerine oy vermek olduğu sanılırdı. Halbuki onlar, yani ezilenler, artık politika konuşuyor, dahası yapıyorlardı. Onların da partileri ve çeşitli örgütleri bulunmaktaydı. Devrimci politik gelişmeler tip aracılığıyla Malatya'da halklara ulaşınca ve köylüler, yoksullar konuşmaya başlayınca kazan kaynamış, korku sarmıştı haramileri. Malatya'da bu korkunun esir ettiği ABD'nin ve yerel siyasi güçlerin zavallı uşakları, birilerinin planlarının unsurları olarak Dersimli bir öğretmeni Kemal Abbas Altunkaş'ı kurban seçtiler. Saldırının hedefi olan Dersimli öğretmeni tuzağa düşürmek için kirli bir oyun düzenlediler. Düzenledikleri kirli komplolarında öğretmen Kemal Altunkaş'ın öğrencisini alet olarak kullandılar. Ocak 1968'de öğretmenini uyuşturarak yaralayan zavallı piyon öğrenci Kenan Çırak, öğretmenin kendisine taciz ettiğini ileri sürdü. Yapılan komployu genel bir saldırının malzemesi olarak planlamış olanlar hemen harekete geçtiler. Yapılan plana göre bu komplo üzerinde Alevilere saldırılacaktı. Amaçlanan saldırıların yapılması Alevilerin önlem almak için devleti ısrarla zorlamasıyla önlenebildi. O günün koşullarında henüz illegal güçler herkesi teslim alamadığı için ve gelişen devrimci dalganın etkisi ve gücüyle komplo deşifre edilerek teşhir edildi. Yapılan yargılama sonucu komploya aracı yapılan öğrenci Kenan Çıtak cezalandırıldı, öğretmenin suçsuzluğu ispat edildi. Malatya halklarına yönelik komplo ve saldırılar bitmemişti. Çünkü illegal güçler bölgenin insanlarından korkmaktaydılar. Onları sindirememiş, yeterince asimile edememişlerdi. Bu amaçla geliştirilen tezgahlardan bir diğeri de Hekimhan Lisesi'nde yapılmak istenen saldırılardı. 1968 yılında Hekimhan Lisesi hareketlenmiş, genç öğrenciler ve öğretmenler ilerici devrimci bir tutum içine girmişler, bu yönlü çalışmalar yapmaktaydılar. Bu çalışmaları engellemek isteyen AP'li belediye başkanı, yanına aldığı birkaç avenisi ile birlikte Hekimhan Lisesi'ndeki devrimci öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak bir saldırı tezgahı hazırlamıştır. Saldırının sloganı dünyanın her yerinde ve her dönem olduğu gibi vurun komünistlere ve Türkiye'ye uyarlanmış özgün slogan olarak vurun Alevilere'dir. Bu sloganlarla başlayan 15 Aralık 1968 saldırıları sonucu çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaralanmıştır. Saldırıyı planlayan ve uygulayan mekanizma yaptıklarıyla yetinmeyerek saldırıya uğrayan ilerici devrimci öğretmen ve öğrencileri sürgün ettirmiş, okuldan attırmıştır. Yakın tarihimizde kitlesel katliamlar. H.N. Şah Hüseyinoğlu. Sayfa 15-19. C. Kırıkhan. 5 Mart 1971. Benzer bir saldırı yine aynı bölge kapsamında değerlendirilmesi gereken, aynı sosyal kültürel yapıda insanların yoğun olarak yaşadığı Kırıkhan'da birkaç yıl sonra yaşandı. Kırıkhan'da o yıllarda Kürtler, Aleviler ve Araplar yaşıyorlardı. Dönemde gelişen demokratik muhalefetin çalışmaları sonucu Kürt-Türk Aleviler, Türkiye İşçi Partisi'ne ve devrimci gençliğin örgütü olan Dev Genc'e yönelmeye başlamışlardı. Böylelikle bu küçücük şehirde ezilenlerin ve gençliğin örgütlendiği tip ve Dev Genç örgütlenmeleri yaratılmıştı. Tipin ve Dev Genç'in Kırıkhan'da örgütlenmesi, karanlıktan, baskı ve sömürüden yana olanları korkutmuş, harekete geçirmiş ve bu saldırı planlanmıştı. Tüm benzerlerinde olduğu gibi camiye saldırı yapıldığı klasik yalanıyla başlayan Kırıkhan saldırıları, komandoların başını çektiği, savcının bu provokasyonun içinde olduğu bir saldırı olarak gerçekleşmiştir. 1 Mart 1975'te Hamidiye Camii adında bir camiye tahrip etkisi olmayan bir ses bombası atılmıştır. Bunu bahane eden katliam planlayıcıları 5 Mart'ta sözde bir tellim mitingi yapmaya karar verirler ve bunu hoparlörlerle ilan ederler. Bu arada komşu il ve ilçelerden çok sayıda katliamcı taşınır Kırıkhan'a ve belirledikleri gün olan 5 Mart'ta sivil faşistler ve gericiler devletin yarattığı siyasal atmosferin de desteğiyle yoksul Türk, Arap, Kürt, Alevi halklarına ve devrimcilere saldırı başlatırlar. Kırıkhan saldırısı yıllar sonra yaşanan Badimak katliamına benzerliğiyle akıllarda kalmıştır. Saldırıların mağduru ve hedefi durumunda olan Ali Göçmen'e ait matbaa içindekilerle birlikte benzin dökülerek yakılmaya çalışılmıştır. Ancak içeridekilerin kararlı ve silahlı direnişi üzerine katliam gerçekleştirilemez. Yoksa Badimak türü bir katliam o zaman yaşanmış olacaktı. Kırık Han saldırılarında 2 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmış, evler yakılmış ve yağmalanmıştır. Bu saldırıda diğer bütün devlet saldırıları ve katliamlarında olduğu gibi dinsiz Kürt-Türk Alevilere ve komünistlere karşı Türklük ve İslam adına yapılmıştı. Kırık Han saldırılarında da yine diğer saldırı ve katliamlarda olduğu gibi devletin himayesi altında komandoların fiili önderliği ve kışkırtılmış güruh kullanılmış, yargılamalarda ise saldırganlar değil saldırılara maruz kalanlar yargılanmış, cezaevlerinde yatırılmışlardır. Bir benzerlik daha, bu saldırıda tahrip gücü yüksek olmayan bir patlayıcının camiye atılması bahane edilerek gerçekleştirilmiştir. Benzerlikler karşısında insanın aklı şaşıyor denir ya, tam öyle bir durum. Bu saldırılardan bir hafta sonra bilinen 1971-12 Mart darbesi yapılmıştır. Olaylar, tanıklıklar, Aleviler, Ali Göçmen, sayfa 28-34. 1971 darbesi ve sonrası. 1965-1971 arasında devrimci gençlerin toplum üzerinde önemli bir etkisi ve saygınlığı bulunuyordu. Ciddi ilerlemeler sağlamış olan devrimci halk güçlerinin bir pozisyonu kitleleri derinden etkilemekteydi. Gelişen toplumsal muhalefet yeniydi, tecrübesizdi. En önemlisi Kemalizm tuzağını kıramamış olmanın zaafını yaşıyordu. Buna rağmen devrimcilerin yiğit ve kararlı duruşu ve ilk kez gündemleştirdikleri silahlı mücadele gibi kimi politik belirlemeler illegal güçlerin uykularını kaçırmaya yetmiş, korkularını büyütmüştü. Bu korku içindeki ABD, CIA ve yerli illegal güçler gelişen devrimci demokratik muhalefete diş biliyor, bastırmaya çalışıyordu. Bu amaçla oluşturulmuş illegal kurumlar harıl harıl çalışıyor, baskın üstüne baskın, komplo üstüne komplo ve seri cinayetler işliyorlardı. Halkın nefes almasını, hak istemesini engellemek, bu yönde çalışan devrimci hareketleri bastırmak için her yolu deniyorlardı. Egemen illegal güçler tarafından yapılan 12 Mart darbesi bu saldırıların sonucuydu. 12 Mart 1971 darbesi tüm legal illegal kurum ve kuruluşlarıyla, işkencelerle, idamlar ve yargısız infazlarla yüklendi devrimcilere, ilericilere, onları destekleyen halka ve işçilere. Nurhak'ta, Kızıldere'de, Ziverbey'de ve daha nice yerde nice yiğit devrimcinin kanına girdiler. 2 yıl devam eden bütün saldırılara rağmen 12 Mart darbesinin etkisi uzun sürmedi. Toplumsal hareketlilik tam olarak bastırılamamış, illegal güçler istediği sonucu alamamıştı. 1971 darbesinin faşist baskıcı sistemini geride bırakan Türkiye halkları yeniden ayağa kalkmışlardı. Sistemin ve devletin sahibi olan egemen güçler bu gelişmeyi sindiremiyor ama normal koşullarda önleyemiyorlardı da. Halkın devrimcilerle buluşmasını dikkate alan CHP, 1972 yılında yaptığı kongresinde resmi klasik politikalarında revizyon yaparak Kemalizm üzerinde solculuk demek olan ortanın solu politikasını resmileştirdi. 1954'ten beri parti içinde yapılan tartışmaların sonucu olarak gelinen bu noktada Ecevit Genel Başkan olmuş, CHP'nin dümenine geçmişti. ABD'nin yetiştirip hazırladığı Ecevit, CHP'de milli şef İsmet İnönü devrini kapatmış, kitleleri aldatmanın güncel politikalarını pratikleştirmeye yönelmişti. CHP'de yaşanan değişim, CHP'nin iç işi veya demokratik bir gelişme olarak görülemez. CHP'yi bu politikalara zorlayan, kitlelerin gelişen mücadelesi ve ortaya çıkan irili ufaklı politik hak arama çabalarıydı. Söz konusu çabaları gösteren, faaliyetleri yürüten devrimci demokratik muhalefet odakları, kendi özgün kurum ve organlarını oluşturamadıkları için kitlelerin ortaya çıkan gücünü yeterince kendilerine kanalize edemiyorlardı. Ortaya çıkan bu sonuç, tek başına devrimci demokratik güçlerin yetersizliğinden değildi. Sistemin ve devletin, halk güçlerine karşı kendisini tahkim eden bir dizi düzenlemesi de böyle bir sonucun doğmasında etkiliydi. CHP, bu ortamda solun değerlerine karşı gelişen sempati ve prestijden yararlanmayı amaçlayan birçok politik söylem geliştirmişti. Bu koşullarda kitleler, kendisini sosyal demokrat olarak lanse eden Ecevit'i bir umut, bir kurtarıcı olarak görmeye başlamışlardı. Bu olguyu değerlendirmek isteyen sistemin muktedirlerinin bir kesimi, sınırlı ölçülerde de olsa çeşitli yöntemlerle Ecevit ve CHP'nin güçlenmesine yardımcı oldular. Bu yolla gelişen toplumsal muhalefetin kontrol altına alınarak daha ileri gitmesi, devrimcileşmesi engellenmek isteniyordu. ABD'nin ve Türkiye'nin egemen güçlerinin Ecevit CHP'sine yüklediği görev ve rol böyle belirlenmiş ve bu çerçeveyle sınırlandırılmıştır. ABD en azından o yıllarda CHP'yi hükümet olarak değil farklı biçimde değerlendirmeyi düşünmüştür. Nasıl olsa ABD'ye hizmet etmenin tek yolu hükümet olmak değildi. Sonradan yaşanan gelişmeler bunu göstermiştir. Böylece siyasal hayatımıza ittihatçı, ırkçı bir parti olarak giren CHP, temel yönelim ve politikalarında esaslı bir değişiklik yapmadan sosyal demokrat olduğu iddia ve görüntüsüyle siyasal hayatını sürdürmeye devam etmiş oluyordu. CHP'de yaşanan bu değişimin akabinde yapılan 1973 seçimlerine CHP belirtilen gelişmeler sonucu solcu görüntüsüyle ve sola ait birçok kavramı kullanarak girmişti. Bunun üzerine yıllardan beri gelişen çeşitli mücadelelerle solun değerlerine karşı bir susamışlık içinde olan kitlelerde CHP'ye büyük bir yönelim olmuştu. Bu yönelimle CHP seçimlerde büyük bir oy almış ama tek başına hükümet olacak yeterliliğe ulaşamamıştı. Egemen partiler arasında sürdürülen görüşmeler sonunda 1974 Ocak ayında İslamcı söylemlerle seçimlere giren Erbakan'ın MSP'si ile yapılan koalisyonla hükümet kuruldu ve Ecevit Başbakan oldu. Bu dönemde yasal bir düzenleme yapılarak 1971-12 Mart faşist darbesiyle tutsak alınmış olan devrimcilerin cezaevlerinden çıkması sağlandı. Dışarıda toplumsal kaynaşmanın olduğu, devrimci mücadelenin yükselme eğilimi içine girdiği koşullarda bu durum halkların mücadelesini geliştiren, güçlendiren bir rol oynadı. ABD'ye ve sermaye çevrelerine yeterince güven veremeyen CHP-MSP hükümeti kısa bir süre içinde Kıbrıs ve Haşhaş sorunlarından dolayı bu göçlerle çelişkiler yaşamaya başladı. CHP-MSP hükümeti Kıbrıs işgaliyle şovenizm üzerinden Haşhaş sorununda da köylülerden yana görünerek soyut bir ABD karşıtlığıyla yöneldiği milliyetçi ırkçı politikalarla kitle desteğini arttırdı. Bu durum CHP-MSP hükümetinin ne ABD karşıtlığının ne de köylü yanlılığının sonucuydu. Ancak bu hükümet belirtilen politikalardan dolayı ABD ve yerel egemenler tarafından istenmiyordu artık. Bu nedenle CHP-MSP koalisyon hükümeti aynı yılın Kasım ayında yıkıldı. Yerine Mart 1975 yılında AP-MSP-MHP koalisyonundan oluşan 1. MC hükümeti kuruldu. Bu tarih Türkiye'de sürdürülen gayri nizami harp sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. CHP içinde bulunduğu, daha doğrusu ABD tarafından yapılan siyasal dizayn sonucu ve gereği olarak girdiği politik yolda sorun yaşıyordu. Daha önce denildiği gibi CHP bir yandan geleneksel devlet kurucusu sınıfların partisi olarak bu çevrelerin, diğer yandan kitlelerde gelişen demokratik taleplerin baskısı altındaydı. Kitleleri manipüle etmek CHP açısından herhangi bir egemen sınıf partisinde olduğu gibi kolay olmamaktaydı. Partiye hakim olan egemen sınıf anlayışının temsilcileriyle azımsanmayacak bir gücü olan taşları politiklerin, aydınların ve gençlerin temsil ettiği demokratik kesimler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyordu. Böylece ikili bir görüntü veren CHP ne kararlılık ve açıklıkla kitlelere yönünü dönebiliyor ve ne de egemenlerin taleplerini koşulsuz kabul etmesine rağmen tam olarak yerine getirebiliyordu. Bu durum CHP'nin söz konusu toplumsal kesimler nezdinde güvenilmez ve iradesiz görünmesine yol açıyordu. Bu gelişmeler doğası gereği yazıldığı kadar kolay ve düz yaşanmıyor, oldukça karmaşık geçiyor, CHP'nin iç yapısını da etkiliyordu. 1974'lerde Türkiye, tarihinde olmadık ölçüde güçlü ve etkili bir toplumsal mücadele sürecine girmişti. Kısa süre önce başlayan demokratik devrimci mücadelenin yükselişi, cezaevlerinden çıkan devrimcilerin sürece katılmasıyla siyasal dengeleri alt üst etmişti. Bütün Türkiye ve Kürdistan, yükselen bu devrimci dalganın etkisi altındaydı. Ayrıca devrimciler artık ne bir öğrenci hareketi ne de sınırlı etkisi olan bir aydın hareketiydi. Tamamen bir halk hareketi olarak gelişiyor, güçleniyor ve politik iktidarı zorluyorlardı. Yaşanan büyüme ve kitleselleşme ile birlikte devrimci hareketler sistemden ve Kemalizm'den kopmaya yönelmişlerdi. Türkiye'de sistemi yıkarak sosyalizmi kurmak isteyen devrimci güçler buna uygun örgütlü mücadeleyi yakın görev olarak belirlemiş, gündemlerini almışlardı. Aynı şekilde Kürt siyasal örgütleri, Kürtlerin demokratik talepleri uğruna mücadeleyi geliştiriyorlardı. Bu koşullarda emperyalistler ve içerideki ortakları illegal güçler her türlü şiddeti ve kan dökücü yöntemi kullanarak bu gelişmeleri bastırmaya, hak arayan kitleleri susturmaya çalışıyorlardı. Bir kez daha Malatya Akçadağ saldırıları. Bu yeni dönemde gelişen mücadeleye karşı illegal güçlerin saldırıları eskisinden daha baskın, envai çeşit bir tarzda geliştiriliyordu. 1975 yılına girildiğinde bölgenin önemli şehri olan Malatya her gün faşist saldırıların yaşandığı bir kent durumundaydı. Malatya halkı ve demokratik kurumları bu faşist saldırıları protesto etmek amacıyla bir miting yapmaya karar verdiler. 1975 yılının 2 Şubat'ında yapılacak miting için alana toplanan on binlerce köylü, genç işçi ve öğrenci çevrede izleyen halk tarafından coşku ile selamlanıyordu. Mitingin sonlarına doğru Malatya'nın Kürt-Türk emekçileri mutlu, coşkulu ve kendilerine güvenleri artmış olarak mitinglerini bitirmeye hazırlanırken dönemi paramiliter faşist yapısı olan komandolar aldıkları emirle mitinge saldırdılar. Bu saldırıyı bahane eden polis saldırganları engelleyeceğine, mitinge katılan halka saldırarak 22'si ağır olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. Bu saldırılarda ülkücülerle polis el ele kol kolaydı. Böylece Malatya bir kez daha faşist güruhun saldırı alanı olmuştu. Ancak bu saldırılar Malatya halkını ve ilerici devrimci kurumlarını yıldıramamış, mücadeleyi durduramamıştı. Kısa süre sonra TÖPDER öğretmenlere yapılan baskıları, sürgünleri ve öğretmenlerin özlük haklarını ve sorunlarını görüşmek için 15 Şubat 1975'te içinde Malatya'nın da olduğu 57 ilde kapalı salon toplantısı yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu yıllarda yoğunlaşan ve yükselen devrimci mücadele sonucu toplumun birçok kesimi gibi öğretmenler de örgütlenmişlerdi ve TÖPDER bu örgütlenmenin adıydı. TÖPDER sadece öğretmenlerin sorunlarıyla değil, toplumun tüm sorunlarıyla ilgileniyor, toplumsal kurtuluş olmadan kendi kurtuluşlarının olmayacağına inanıyorlardı. TÖPDER'in yapmayı planladığı bu demokratik çalışma, Malatya'da yeni saldırıların gerekçesi yapıldı. Toplantı öncesi günlerde provokatif saldırının olacağına dair duyumlar alan Malatyalı ilerici kurum temsilcileri, vali ile bu amaçla bir görüşme yapmışlardır. Vali, böyle bir saldırı olmayacağını, devletin güçlü olduğunu söyleyerek göndermiştir gelen heyeti. Anlaşılan vali, illegal devleti tanımıyordu yeterince. Toplantının yapılacağı 15 Şubat günü, çeşitli yerlerde kümelenmiş olan faşist saldırganlar, kahrolsun Ecevit, komünist Ecemit, başbuğ Türkeş, yaşasın Müslüman Türkiye, kahrolsun komünizm sloganlarıyla saldırılarına başladılar. Hem de ilk saldırıların birisi vilayet binasına yapıldı. Valiliğin balkonuna çıkan ve birkaç gün önce devletin büyüklüğünden, saldırıların olmayacağından dem vuran vali, eşiyle birlikte birkaç kez kelime-i şehadet getirerek ve böylece Müslümanlığını ispat ederek ölümden kurtulabilmiştir. İki gün devam eden ve Kürt-Türk Alevilere ve solculara karşı yapılan bu toplu saldırılar sonucu bir insan ölmüş, 29'u ağır olmak üzere 220 kişi yaralanmıştı. Yakın tarihimizde kitlesel katliamlar. H.N. Şah Hüseyinoğlu, sayfa 20. Okuyucu bu saldırılardan dolayı yapılan yargılanmaların sonucunun ne olduğunu genel bilgilere göre tahmin etmişse eğer yanılmamıştır. Evet, bu saldırılardan dolayı çoğunluğu TÖPDER yönetici ve üyeleri olmak üzere ayrıca diğer demokratik kurum yöneticileri yakalanıp tutuklandılar. Tabii Zevahir'i kurtarmak için saldırganların da bazıları tutuklandı. Ama mahkeme saldırganları suçsuz göstermeye kararlıydı ve sonuç öyle oldu. Dava bir süre oradan oraya git gel yaşadı, sonra da zaman aşımından tüm sanıkların beraatiyle sonuçlandı. Türkeş bu saldırılarla ilgili olarak verdiği demecinde saldırganlıklarını gizlemiyor ama haklı göstermeye çalışarak olayların devlete karşı değil TÖPDER'e karşı olduğunu belirtiyordu. 21 Şubat 1975 tarihli Tercüman Gazetesi. Yani yapılan saldırıları sahipleniyordu ama hedefin devlet değil TÖPDER olduğunu söyleyerek başından beri göstermeye çalıştığımız gerçeği, bu paramiliter yapılanmanın halka karşı sürdürülen gayri nizami savaşın bir unsuru olduğunu itiraf etmiş oluyordu. Malatya'da saldırılar bitmemişti. Köy enstitülerinin kapatılmasıyla Akçadağ Öğretmen Okulu olarak öğrenimine devam eden okul, faşist saldırıların yeni hedefi durumundaydı. Saldırıların uygulayıcısı Alevi kökenli okul müdürü Cafer Toksun'dur. Aleviliğinden kopmuş, ırkçı faşist bir kişilik edinmiş olan müdür, okula geldiği andan itibaren türlerinin yaptığı gibi kraldan daha kralcı davranmıştır. Alevi köylülere, öğrenci ve öğretmenlere aşırı bir saldırganlık içinde hareket etmiştir. Bununla yetinmeyen haramzade, ülke ocaklarıyla yaptığı işbirliğiyle okulu faşist bir karargaha dönüştürmüştür. Bu durumun yarattığı kolaylıkla 7 Kasım 1975 gecesi eli sopalı ve silahlı ülkücüler aniden öğrencilerin yatakhanelerini basmışlardır. Demokrat, Kürt, Türk ve Alevi 600 öğrenci beklemedikleri bu ani baskın karşısında panikleyerek ve can korkusuyla elbiselerini giymeye fırsat bulamadan dışarı fırlamışlardır. Okulun üst tarafında bulunan dağ ve tepelere kaçışan öğrenciler can telaşı içindeydiler. Zaten soğuk bir iklime sahip olan Akçadağ'da Kasım ayının dondurucu bir gecesini dağlarda ve tepelerde geçirmek zorunda kalmışlardı. Öğrenciler bir yandan gelebilecek yeni bir saldırının korkusuyla titreşirken diğer yandan soğukta donma tehlikesi içindeydiler. Öğrencileri bu cehennemi bekleyişte demokratik kurum ve yöneticileri ve gelebilen aile bireyleri kurtarmışlardır. Dağ ve tepelerde gecenin ayazı ve karanlığında megafonla aranıp bulunan öğrenciler Malatya'da çeşitli evlere yerleştirilerek ölümden kurtarılmışlardır. Akçadağ Öğretmen Okulu'nda meydana gelen saldırılara karşı yapılan bütün girişimlerin sonunda saldırganlar korunmuştur. Fakat saldırılara maruz kalan 600 öğrenci, 20 öğretmen okuldan uzaklaştırılmıştır. Komünizmle mücadele derneklerinin devamı olan Ülke Ocakları eliyle bir saldırı daha böylece gerçekleştirilmiş ve hedefine ulaşmıştı. Yakın tarihimizde kitlesel katliamlar. H.N. Şah Hüseyinoğlu, sayfa 37. 1976-1977 Türkiye. A. Pazarcık saldırıları. Bölgenin toplumsal yapısıyla oynanarak yaratılan düşmanlıklar üzerinde provokasyonlarını sürdürmek isteyen illegal güçlerin saldırmak için belirledikleri yeni hedef pazarcıktı. Pazarcık, bilindiği gibi Kürt-Türk Alevilerle yine Kürt-Türk Sünnilerin birlikte yaşadığı bir şehirdir. Normal koşullarda birbirleriyle her türlü sosyal ilişkiyi yaşayan bu insanlar, belirtilen politik uygulamalarla hızla birbirlerinden uzaklaştırılıyor, birbirine karşı kışkırtılıyordu. İllegal güçlerin uygulamaya çalıştığı bu politikayla hem kitleler korkuyla baskı altına alınıyor, hem de devletin stratejik politikasının gereği olarak asimilasyon ve etnik arındırma uygulamasının koşulları yaratılıyordu. Bölgede uygulanan bu politikaların bir parçası olarak 18-20 Ocak 1976 yılında bu kez Pazarcık'ta 2 gün devam eden saldırılar yaşandı. Bu saldırılarda 1 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. Aynı sosyal kesimlere yönelik olarak aynı paramiliter güçlerin marifetiyle Pazarcık'ta yapılan bu saldırılardan yine Kürt, Alevi ve devrimciler sorumlu tutulmuş, onlar yargılanmışlardır. Maraş olayları gerekçeli karar 5. bölüm sayfa 290. 1967'de Elbistan saldırılarıyla başlayan bu saldırılarla aynı sosyal özelliklere sahip olan Malatya, Maraş ve çevresi sürekli ve sistemli olarak kanatılan bir yaraya dönüştürülmüştür. Bu bölgede yıllarca sürdürülen bu saldırı ve katliamlara ayrıntılarına inilerek bakıldığında belli bir sistematiğin olduğu görülebilmektedir. Elbistan saldırılarıyla Maraş katliamı arasında geçen 11 yılda bölgenin belli başlı yerleşimlerinde ya katliamlar olmuştur veya büyük ölçekli saldırılar gerçekleştirilmiştir. Üstelik bütün bunlar 11 yıl gibi kısa bir sürede yapılmıştır. Aynı toplumsal kesime yönelik olan, aynı güruh tarafından aynı bölgede yapılan bu saldırıların derinlikli bir izahının olmaması gerekir. Yüzeysel yaklaşımlar işimizi kolaylaştırıyor görünebilir ama gerçeğe ulaşmamıza hizmet etmez. Bu çalışma olabildiğince bu gerçeğe ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu yıllarda ABD ve Rusya arasında süren hegemonya mücadelesi keskinleşerek devam ediyordu. Dünyanın her tarafında bu iki gücün parmağı vardı. ABD önce alternatif olarak korktuğu, sonra rakibi olarak karşısında konumlandığı Rusya'ya karşı Türkiye'yi elde tutmaya ve bu yolla sağladığı olanaklarla Rusya yayılmasını durdurmaya çalışıyordu. Aynı yıllarda halkların mücadelesinde geriye düşüş yaşanıyordu. Ezilenler bir kez daha yenilme, halklara karşı ittifak halinde olan haramiler bir kez daha kazanma sürecine girmişlerdi. Ancak bu gelişme henüz Türkiye'ye demokratik muhalif hareketlerinde hissedilmiyordu. Tersine bir durum vardı. Devrimci örgütlerde, kadrolarda ve halkta büyük bir heyecan ve coşku yaşanıyordu. Kimse geleceği bugün yaşandığı tarzda öngöremiyordu. 1977 yılında AP'nin etkin olduğu MC hükümeti iş başındaydı. Ama aynı yılın 5 Haziran'ında genel seçimler yapılacaktı. Egemen sistem partileri harıl harıl seçim çalışması adıyla kitleleri aldatmanın yarışındaydılar. 1971 devrimci kalkışması, arkasından gelen 1974'teki yükseliş, devrimci yapıların daha önce değindiğimiz gibi kitleler nezdinde kabul görmelerine, daha ciddi ve ileri destek bulmalarına yol açmıştı. 1977'ye gelindiğinde Türkiye ve Kürdistan'ın hemen her köşesinde kitleler 3 yıllık kısa bir sürede ülkenin siyasal sürecini etkileyecek duruma gelmişlerdi. Seçim vaatleriyle kitleleri ağlatma yarışına girmiş olan partilerin içinde CHP'de bir yükseliş yaşanıyordu. CHP'nin söz konusu yıllarda yaşadığı yükseliş daha önce de belirtilen toplumsal gelişmenin sonucuydu. Kitleler devrimcilere güveniyor ve destekliyor olmalarına rağmen henüz onları seçim alternatifi olarak görmüyorlardı. Devrimci muhalif çevrelerin hiçbirisi kitleleri bu yönde etkileyememiş, uygun bir seçenek üretememişti. Bu koşullarda girilen 1977 Haziran seçimlerinde halk devrimcileri destekliyor olmakla birlikte oylarını CHP'ye vermekteydi. 1977 yılı Türkiye'nin daha sonra yaşadığı siyasal dönemin şekillenmesinde önemli bir yıldır. Toplumda yaygın, kitlesel ve ilerici bir muhalefet gelişmekteydi. Bu muhalefetin sıradan muhalefetten farklı ve egemenler açısından tehlikeli yönleri bulunmaktaydı. Kürt halkının bu muhalefetin önemli bir bileşeni olarak ulusal demokratik taleplerini gündemleştirmesi, yıllardır tamamlanmak istenen etnik arındırma ve asimilasyon politikalarını zorlamaktaydı. İkincisi, bu muhalefet, sistem ve devlet karşıtlığının yanında ciddi ölçüde silahlı mücadeleyi savunmaktaydı. Bu tehlike, siyasal muhalefeti bastırmak isteyen egemenler, bilinen yöntemlerle geliştirdikleri bütün saldırıların yeterli olmadığını görüyor, yaşıyorlardı. Böyle durumlarda sürece daha aktif olarak giren illegal güçler, özel harp yöntemleriyle, kanlı komploları, katliam ve saldırılarıyla 1977 yılından başlayarak tüm siyasal gelişmelerde belirleyici rol oynamaya başladılar. bu yılın içinde belirtilen nedenlerle ilerici devrimci muhalefet güçlerine ve kitlelere yönelik olarak başlayan bir dizi siyasi cinayet, katliam ve saldırı bu illegal güçler ve sözde sivil paramiliter faşistler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yılda yaşanan söz konusu cinayet, komplo, entrika ve katliamlar Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesini sağlayan sürecin adımlarıydılar. Bu durumu en iyi görebilecek konumda olan Demirel, Mayıs ayının son günlerinde yaptığı bir açıklamada Türkiye'de önemli bazı şeyler olacağını söylüyordu. Şüphesiz devletin has adamı Demirel, söylediklerini bir tahmin ve öngörüden bulunarak değil, illegal devlet dehlizlerinde edindiği bilgiden hareketle söylüyordu. Demirel'in şeyler diye adlandırdığı ve Maraş katliamından Çorum katliamına, oradan 12 Eylül'e giden süreç, belirtilen politikaların ve buna bağlı gelişmelerin sonucu olarak yaşanmıştır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 228.